Ayrım 4, sayfa 24. Ağaçlı yolun ot bürümüş bakımsız hali Treville'ler gelmeden önce evin uzun süre boş kaldığını gösteriyordu. Echeveria denilen eskiden kalma taş yığınına yaklaşırken kendi haline bırakılmış otlar arasında tek tük gönüllü çiçeklerin boy gösterdiği bir bahçe duvarına paralel gitmekteydik. Bu çiçekler birinin burayla biraz olsun ilgilendiğini göstermekteydi. At iki kere sinirlenip yana sıçrar gibi oldu. ''Burası perili, biliyorsunuzdur.'' dedi o gülümseyerek. ''Perili bir evde oturmaktan rahatsız olmuyorsunuz öyle mi?'' ''Yo, ev değil, bahçe. Buraya efsanelerine göre bahçe periliymiş.'' Başını düşünceli bir Eda ile yana eğip ekledi. ''Eh, belki ev de perilidir. Çoğu evler öyle. Şu ya da bu bakımdan.'' ''İlginç bir gözlem. Ama Doktor Freud olsa evler değil, insanlar perili derdi. Şu ya da bu bakımdan.'' ''Evet, biliyorum.'' diye başını salladı. Gerçekten afallamıştım, hayran olmuştum. Doktor Freud'u okudunuz mu? Evet, anatomi konusunda merak ettiklerimi öğrendikten sonra. Güldü. Herhalde bir meraktan bir diğeri doğuyor. Önce çeşitli parçaların nasıl çalıştığını öğreniyorsunuz, sonra da o parçaların neden zahmet edip çalıştığını merak ediyorsunuz. Bahçe kapısına doğru saptık. Atı bağlamak gerekmiyordu. Tecrübeli bir doktor atı olduğu için kendi kendine sakin sakin beklemeye alışkındı. Katya'ya elimi uzatmak için arabanın çevresinden döndüğümde o kendi kendine eğmeye başlamıştı bile. Benim gerekmeyen yardım teklif edişim, onun da son anda benim elimi tutmaya çalışması bir dengesizlik yarattı. İkimiz de güldük. Ucuz komedilerde olur böyle şeyler dedi o. Ya da yüce aşk hikayelerinde diye ekledim. Bana bakıp gülümsedi. Hayır, yalnızca ucuz komedilerde bence dedi. Eh, belki de siz haklısınızdır. İlk defa olarak dans ettiğim kadın... Kulaklarıma kadar kızarıp sustum. Elimin hala onun belinde olduğunu fark etmiştim. Hemen geri çektim. Öne düşüp eve doğru yürüdü. Dans ettiğiniz kadın ne olmuş diye sordu omzunun üzerinden. Söyleyemezdim. Korse giymiyor diyemezdim. Avucumda hala kumaşın altındaki yumuşak tenin sıcaklığını hissediyordum. Dans ettiğim kadın hafifçe öksürüp boğazımı temizledim. Kendi ailemden biri değil diye bitirdim cümlemi. Bana yan yan baktı. İnanmıyorum dedi. İyi, ben sık sık yalan söylerim çünkü. En kolay şeydir. Bazen de yapabileceğiniz hareketlerin içinde en nazik olanıdır. Neşeyle güldü. Tamam dedi. Evin cephesi onarıma muhtaçtı. Rutubet badanayı yer yer çürütmüş, alttaki taşları gösterecek şekilde soymuştu. Orta öyle adım attığımızda rutubetin iliklerime işlediğini hissettim. Burası kışın enik konu rahatsız bir ev olmalıydı. Katya... Bir erkek sesi orta öyle açılan odaların birinden sesleniyordu. ''Evet Paul'' diye karşılık verdi o. ''Doktoru getirdim. Bir iki saniye daha hayata sarılmayı başarırsan yardım geldi sayılır.'' Bana peşinden gelmemi söyleyip salonu doğru yürürken aynı erkek sesinin güldüğü duyuldu. ''Paul, bu Doktor Monjean. Doktor Monjean, bu benim zavallı yaralı kardeşim.'' Koltuğundan kalktığı sırada sağ kolunun bedenine sargılarla sarılmış olduğunu gördüm. Ama şaşkınlığımı belli etmekten kendimi alamadım. İkizdiler. Her çizgileri birbirinin eşiydi. Dolgun dudakları, açık alınları, çıkık elmacık kemikleri, kesin hatlı çeneleri, kestane rengi saçları. Çizgiler aynıydı ama genel etki insanı şaşırtacak kadar farklıydı. Çünkü aynı olan bu unsurlar her birinin cinsiyetinin yorumuna tabi tutulmak zorundaydı. Kızda sağlıklı bir güzellik olarak görünen şey, erkekte çıt kırıldım, hemen hemen kadınsı bir yumuşaklık yaratıyordu. Kızda zarif görünen hareketler erkekte yapmacıktı. Katı yürekli bir eleştirmen Katya'yı biraz fazla atak olarak tanımlarken kardeşini biraz fazla çekingen bulurdu. Benzerlik, içindeki bu farklılık en çok gözlerinde belli oluyordu. Aynı biçim badem gözler yine aynı açık mavi renkteydi. Çevrelerindeki koyu renk kirpikler onlara beklenmedik bir güzellik katıyordu. Ama gözlerinde yarattığı etki çok farklıydı. Katya'nın bakışında bir yumuşaklık vardı. İnsanı canlılığının kaynaklarına bakmaya davet eder gibiydi. Kardeşinin bakışı ise metalik, hemen hemen içine sızılmaz bir bakıştı. Işıklar gözlerinin dışında oynaşıyordu, yüzeyinde. Katya'nın ışıkları ise gözlerinin ta içinden geliyordu. Katya'nın gözleri birer köprü, kardeşininkiler birer duvardı. Benim belirgin şaşkınlığıma ikisi birlikte güldüler. İkiz olduğumuzu önceden söylemeyip insanları şaşırtmak bıkkıntı getiren bir espri oldu artık. Yine de bizi ilk defa bir arada görenlerin gösterdiği tepkiyi seyretme tutkusundan kendimizi alamıyoruz. Size bakıp güldüğümüz için bizi bağışlayın ama bu cehennemin dibi yerde insanı eğlendirecek o kadar az şey var ki. Profesyonel ses tonuma dönüp kendimi toparlamaya çalıştım. Kız kardeşiniz bana bisikletten düştüğünüzü anlattı, dedim. Katya'ya doğru bakıp sırıttı. Öyle de denebilir herhalde. Aslında ben içecek bir şeyler getireyim diye atıldı Katya hemen. Bir fincan tizen içer miydiniz doktor? Lütfen. O odadan çıkınca kardeşi sesini yükseltti. Sözlerini onun da duymasını sağladı. Öyle de denilebilir doktor. Aslında kız kardeşim yuvarladı benim bisikletten. Katya holün ilerisinden saçma diye bağırdı. Delikanlı yavaşça güldü. Başını iki yana salladı. Oldukça usta bir elden çıktığı belli olan sargıları açıyordum. Omzuna ilk değdiğimde yüzümü buruşturdu ama ben muayenemi sürdürürken o hep konuştu. Doğru söylüyorum biliyor musunuz? Yarışma ve rekabetlerde pek kötü huylu bir kızdır. Yolun başına kadar gidip gelmecesine yarış yapıyorduk. Ah of doktor, eğer acıdı mı diye soracak olursanız cevabım şimdiden evet. Özür dilerim, acaba yeterli mi? Her neyse. Yarışa ondan önce başlamak gibi kolay bir hileyle biraz önüne geçmiştim. Yolun sonuna vardım, dönüp geri gelmeye başladım. Ne yaptı dersiniz? Tam, ah hay Allah doktor, son işiniz Engizisyon Mahkemesi'nde miydi sizi? Kırılmış herhalde ha? En azından çatlamış. Şanssızlık işte. Evet ne diyordum? Dönüştü tam yanından geçiyordum ki bana bir tekme attı. Bisikleti bahçe duvarına sürmeme neden oldu. Sırf aklına esti diye. Jockey kulübü bilse onu hemen üyelikten kovardı. Jockey kulübü mü? Parisli misiniz siz? Bir kaşını şaşırmış gibi havaya kaldırdım. Evet öyle Jockey kulübünü duymuş olmanıza şaştım. Aksanınızdan buralı olduğunuzu sanmıştım. Aksanım olduğunu bilmiyordum. Aslında Paris'te okurken Baskı aksanımdan kurtulmak için büyük çabalar harcamıştım. Çünkü okuldaki arkadaşlarım gülüyorlardı konuşma biçimime. Pek de aksan sayılmaz belki. Telaffuzdan çok konuşma temposu ile ilgili. Ben aksanlara pek meraklıyımdır. Bence yetişme tarzını ve sosyal sınıfı en iyi ortaya koyan şey insanların konuşma biçimidir. Paul Treville'in kendinde de değişik bir ton yok değildi. Genizden gelen tembel bir konuşma. Yüksek sınıf Paris aksanı olarak tanıyordum ben bu tip konuşmayı. Hoşuma gitmeyen bir tarzdı. Bana servet ve konfor gibi kavramların varlığını hatırlatırdı. Hem de ben eğitim uğruna korkunç bir mücadele verirken. Bu biçim konuşmayı bir aksan değil bir yapmacık olarak düşünmüşümdür. O devam etti. Sizin aksanınızı tarif etmem istense güneylik konuşma biçiminden kurtulmak için mücadele etmiş ve bunu hemen hemen başarmış biri derdim doktor. Beni rahatsız eden vardığı yargının doğruluğuydu elbette. Hepimiz karşımızdakinin bizi anlamasını isteriz ama ayna gibi içimiz dışımız görünsün istemeyiz. Korkarım bu sıkkınlığımı pek iyi saklayamadım. Çünkü o karşımda beni böyle yemlemekten pek hoşlandığını belli edercesine gülümsedi. Doktor olmak için oldukça gençsiniz değil mi? Stajım daha yeni bitti. Anlıyorum. Umarım ilk hastanız ben değilimdir. Son hastam olmayacağınızı umsanız daha akıllılık edersiniz. Kıpırdayıp durmayın. Kolunuz hareketsiz kalsın diye onu göğsünüze yaslayıp sarmak zorundayım. Biraz acıyabilir. Acıyacağından eminim. Demek Jockey kulübünü duydunsa ama herhalde üye olmadığınızı varsayabilirim. Varsayımınız doğru. Paris anılarım yoksul bir öğrencinin anılarıdır. Yaşamaktan çok anlatması zevkli olan o bohem hayatın anıları. Kulübünüze üye olmak için istenen aidat, yani beni oraya tavsiye edecek birini bulmuş olsam bile tüm eğitimimi karşılayabilecek bir para. Evet herhalde ama uzun vadede belki de daha iyi bir yatırımdır. Orada daha iyi bir sınıf halkla tanışırdınız. Önemli kimselerle mi? Sesimdeki kasıntılığa gülümsedi. Ama ben o gülümsemeyi sargıyı biraz sıkı çekerek bir anda yok ettim. Ah, acıdığının farkındasınızdır herhalde. Hı. Galiba yalnızca tarlalarda ter dökenleri önemli insan saymaya yanılgısı içindesiniz doktor. Bir de kalaycıları, duvarcıları, sabancıları. Soyluluğun büyük sosyal değerlerini görmezden geliyorsunuz. Bir yandan sargıyı sarar, göğsünün çevresinde dolarken tonsuz bir sesle ''Sizce nedir soyluluğun büyük sosyal değeri?'' diye sordum. Büyük devrimin kültürel intiharından bu yana benim sınıfımın görevi burjuvalara tembelliğin zararlarını ve kötülüklerini gösterecek model oluşturmak oldu. Ben de bu görevi büyük bir adanmışlıkla üstlendim diyebilirim. Kendimi tümüyle kumara, nişancılık talimlerine, çapkınlıklara, gençlerin diğer geleneksel uğraşlarına verdim. Sizin için ne kadar sıkıcı olmuştur? Oldukça. Ya oyun arkadaşlarınız için? Ah, delikanlının sivri dişleri de varmış. Kıpırdamamaya çalışın. Beri yandan babam yararsız olma yolunda bambaşka bir rota izledi. Kendisi kibar, bilimci diyebileceğimiz türden biri. Ama korkarım yararsızlığı pek dikkati çekmiyor. Çünkü akademik tipler arasında yararsızlık zaten esastır. Ya kız kardeşiniz? Katya mı? Ah, işte orada yaralı bir noktaya parmak bastınız. Kelime oyunlarından hoşlanır mısınız? Pek hoşlanırım diyemem. Yazık. Evet, Katya tam anlamıyla sınıfının yüz karasıdır. Fırsat bulsa korkarım olmayacak değerli ve yararlı faaliyetlerde kalkışırdı. Bereket versin bu ıssız diyarda böyle bir fırsatı bulamayacak ve aile geleneğimize de bir zarar gelmeyecek. Evet doktor, teşhisiniz nedir? Hayatımın geri kalanını iyileşme umudu olmayan bir sakat olarak mı geçireceğim? Fiziksel açıdan hayır. Kolunuzu ve omzunuzu kıpırdatmadıkça doğa sizi onaracaktır. Ama kolunuzu kullanabilecek hale gelmeniz bir ay sürebilir. Bir ay mı? Kemiklerin normal bir kaynama süresi vardır Bay Treville. Yüzüme beni sınavdan geçiriyormuş gibi baktı. Treville mi? Katya size soyadımızın Treville olduğunu mu söyledi? Evet öyle dedi, değil mi? Alt dudağını hafif öne uzatıp serbest kalan elini kaygısız bir ifadeyle havada salladı. Yo tabii Treville. Kulağa hoş geliyor bence. Siz ne dersiniz? Kendimi alaya alınıyormuşum gibi hissettim. Narin gururu bir takım başarılarla desteklenmemiş bir genç için bundan daha dayanılmaz bir şey de olamaz. Bu duygularım sargının sonunun biraz hızlı ve sessiz biçimde bitirmemden, sonunda da soğuk bir sesle konuşmamdan belli oldu. İşte bu kadar Bay Treville. Şimdi daha başka yeriniz de ağrıyor mu? Biraz acelem var da. Var mı sahiden? Paul Treville gülümsedi. Tek kaşını da havaya kaldırdı. Biliyor musunuz doktor, sizin mesleğinizdekilerin sırf birkaç yıl kimyasal maddelerle oynadılar diye kendilerini diğer esnaftan üstün gören havalara girmeleri beni her zaman eğlendirmiştir. Hayatınızı kazanmak için parası olanlara hizmet vermekte olduğunuzu unutuyor gibisiniz. Aynı şey birçok başka meslek sahipleri için de söylenebilir. Gerçekten öyle, fahişeler için örneğin. Yüzüne bir süre sessizce baktım. Sonra aynı soğuk sesle tekrarladım. Başka şikayetiniz var mı? Başınız dönüyor mu? Mideniz bulanıyor mu? Ağrı var mı? Yalnız sıyrılan yerlerim acıyor. Ama zamanla geçeceğinden eminim. Sanırım zamanın geçmesi sizlerin evrensel panzehir saydığınız şey. Ücretinizi zaman dedeyle paylaşmak hiç aklınızdan geçmiş miydi? Tam kaba kuvvete başvuracağım sırada Katya elindeki gümüş tepsinin içinde fincanlar ve tabaklarla girdi. Taraçada mı içelim? Kardeşinin tavrından ötürü hala gücenik olduğumdan çayla vakit geçiremeyecek kadar meşgul olduğumu söylemek geldi içimden. Ama buna iki şey engel oldu. Birincisi, Katya beni parkta bulduğu zaman ne durumda olduğum düşünülürse meşguliyet iddiam gülünç görünecekti. İkincisi ise Katya'ya aşıktım ben. O sıra henüz bunun farkında değildim tabii. Ama olaylara sonradan bakmak netliği bozan ayrıntıları ortadan kaldırmaya yarıyor. Şimdi anlıyorum ki o sıra ben ilgi, sevgi ve heyecan evrelerine adımımı atmıştım bile. Bunlar kısa zamanda aşkı doğuracaktı. Henüz aramızda önemli bir şey geçmiş değildi. Parkta yanım sıra yürürken güneş yanığı profilinin görünümü, şakaklarında uçuşan saçlar, gözlerinin içtenlik ve neşeyle benimkileri arayışı, arabadan inmesine yardım ettiğim sıra elinin elime dokunuşu, beline sarılışım. Önemli şeyler değil yani ama aşkı oluşturan zerrecikler, bölünüp analizliği yapılamayacak kadar küçük şeylerdir. Nasıl aşkın tümü bir anda bir tek bakış açısından görülemeyecek kadar büyükse bu da tam tersine. Aklın, mantığın ötesinde kendin de farkında olmaksızın aşıktım ona. Aşkımı çok ağırbaşlı bir biçimde ifade ettim. Ona taraşada çay içmekten mutluluk duyacağımı söyledim. Kardeşi ayağa kalktı. Benim varlığımdan feyz alma zevkinden mahrum kalmak zorunda olduğunu, çünkü odasına çıkıp zamana yakarmak, kendisini iyileştirmesi için dua etmek niyetinde olduğunu söyledi. Bana yapmacık bir saygıyla eğilip selam verdi. En önemlisi doktor, Kız kardeşime hiçbir konuda meydan okumamanızı önerir, sizi uyarırım. Tartışmayı kaybetmek üzere olduğunu inanırsa çaydanlığı kafanıza geçirmekten bile geri kalmayacağını söylemedi demeyin. Sana gelince Katya, seni de uyarmak istiyorum. Nazik doktor bugün sanırım pek kavgacı gününde. Kuşkusuz bunun nedeni kırık vücutları onarma konusundaki yeteneklerinin sınırlı olduğunu bilmekten kaynaklanıyor. Eh ben gidiyorum. Sizlere tatlı sohbetler dilerim. 4. ayrımın sonu, sayfa 33.